Fatih Sultan Mehmet Han. Osmanlı padişahlarının yedincisidir. İkinci Murat Han'ın oğlu, ikinci Bayezid Han'ın babasıdır. 1429'da Edirne'de doğup, 1481'de Gebze'de vefat etti. Türbesi Fatih Camii yanındadır. 1451'de padişah oldu. Bosna Hersek'i ve birçok yerleri aldı. 1453 Mayıs ayının 29. Salı günü, İstanbul'u Bizans Rumlarından alarak Orta Çağ'a son verdi. Ayasofya Kilisesi'ni cami yaptı. Kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyet ve vakfeyledi. Fakat 1935 Ramazan ayında müze yapıldı. 1990 Ramazan ayında bir kısmı ibadete açıldı. Ayasofya Camii İstanbul'da Topkapı Sarayı yanındadır. Fatih Camii, Yedi Kule Camii, Kireç İskelesi Camii, Şehremini Camii ve Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet'in Türklere bıraktığı yadigarlarının en kıymetlilerindendir. Ayvansaray'da Tahta Minare ve Aksaray'da Horhor çeşmelerine bitişik Hindiler Tekkesi, mescitlerini de Fatih yaptırdı. Havan topunu ilk yaptıran Fatih'tir. Fatih Sultan Muhammed, Kasımpaşa'da Divanhane Mescidini de yaptırmıştır. Sultan Süleyman, bu caminin etrafına bir saray ve bir divanhane yaptı. Osmanlılarda ilk tersaneyi 1516'da Yavuz Sultan Selim Han yaptırmıştır. Ok Meydanı Camii'ni de Fatih yaptırmıştır. İstanbul'u kuşatınca 70 gemiyi Balta Limanı'ndan kızaklarla karadan Kasımpaşa'ya indirdi. Bir sene sonra Bayezid Kulesi'nin olduğu yerde ilk Türk Sarayı'nı yaptırdı. Bu büyük saraya Eski Saray denir. Batılı gözüyle Fatih. Büyük devlet ve ilim adamı olan Fatih, en büyük düşmanlarının gözlerini kamaştıran padişahtır. Eserlerinde ondan takdirle bahsetmişlerdir. Fetih sırasında İstanbul'da bulunan İtalyan Zorzo Dolfin bir keresinde şöyle demiştir. Sultan Mehmet çok az gülerdi. Zekası daimi bir çalışma halindeydi. Çok cömertti. Her işte fevkalade atılgan, hatta cüretkârdı. Seçtiği hedeflere erişmek için çok ısrar ederdi. Soğuğa, sıcağa, açlığa, susuzluğa tahammüllüydü. Kesin konuşur, kimseden çekinmezdi. Zevk ve sefadan uzaktı. Türkçe, Yunanca ve Sırpçayı çok iyi konuşurdu. Her gün bir müddet okurdu. Roma tarihi, başka devletler tarihi, Laerce, Titellaib, Herodot, Quint Kurs, papaların, Alman imparatorlarıyla, Fransa ve Lombardiya krallarının vakaları okuduğu tarihler arasındaydı. Avrupa'daki bütün devletleri tanırdı. Özellikle İtalya'nın coğrafyasını en ince noktasına kadar bilirdi ve bir Avrupa haritasını yanından ayırmazdı. Askeri ve coğrafi ilimlerle isteyerek meşgul olur, araştırmalar, incelemeler yapardı. Tabiyeti altında bulunan ülkelerin adet ve şartlarını, devletin ve bölgenin menfaatlerine kullanmakta maharetliydi. Diğer bir İtalyan tarihçi Langusto, İstanbul'un fethinden sonra şöyle yazmıştır. Sultan Mehmet ince yüzlü, ortadan fazla uzun boylu, silahlar kuşanmış, asil tavırlı, çok az gülen, devamlı öğrenmek ihtirasıyla yanan, cömert ve iyi kalpli, gayelerine ulaşmakta inatçı bir hükümdardı. En çok harp sanatına meraklıydı. Her şeyi öğrenmek isteyen zeki bir araştırmacıydı. Sefahat düşkünlüğü olmayıp kötü adetleri yoktu. Nefsine hakim ve uyanıktı. Her şarta tahammül gösterebilirdi ve bir cihan devleti peşindeydi. Alman müsteşrik Franz Babinger eserinde şöyle yazmaktadır. Türk dünyası için Fatih günümüze kadar bütün imparatorların en büyüğü olup, beşer tarihinde başka herhangi bir şahsın kendisiyle mukayese edilmesi zordur. O, Türk milletine bütün tarihinin en harikulade ve en yaklaşılması gayri kabil şahsiyet olarak takdim edilmiştir. Batı aleminin mukadderatı, Fatih Sultan Mehmet'in görünmesiyle sarih bir şekilde işaretlenmiştir. Kudretli şahsiyeti, büyük Avrupa sahalarının dış görünüşünü derinden değiştirmiştir. Orta Çağ'dan çıkarken, insanları ve dünyayı görüş tarzında Fatih'in şahsiyeti, zekaları tesir altında bırakmıştır. Fatih'in sayısız vasıflarından bazıları. Fatih'in ölümü Türk milletini büyük mateme gark etti. Ölüm haberi Roma'ya ulaşınca, İtalya'da toplar atılıp günlerce şenlikler yapıldı. Papa, bütün Avrupa kiliselerinde 3 gün çanlar çaldırıp şükür ayini yapılmasını emretti. Türk tarihi sayılamayacak kadar çok kahraman ve cihangirlerle doludur. Fatih Sultan Mehmet de bunların başında gelenlerdendir. Çünkü o kılıçla keşfi yan yana yürütmüş, çağ açıp çağ kapatmıştır. Onun için asırlar boyu her cephesiyle yazılmış, çizilmiş, hakkında garpta ve şarkta çok şeyler söylenmiştir. Tetkik edildikçe derinleşen, derinleştikçe deryalaşan bu cihangirin sayısız vasıflarından bazıları şunlardır. Fatih Sultan Mehmet soğukkanlı ve cesurdu. Bu özelliğinin en güzel misalini Belgrad muhasarası sırasında askerin gevşediğini gördüğü zaman önlerine geçip düşman hatlarına girerek gösterdi. İstanbul muhasarasında da donanmanın başarısızlığı yüzünden atını denize sürmesi bu cesaretinin büyük örneğidir. Ne istediğini, ne yapacağını, ne yapabileceğini bilen ve bu büyük işleri başarabilmek için gerekli tedbirleri yorulmak bilmeyen bir azim, sabır ve sükunetle hazırlayan bir insandı. Çok merhametli ve müsamahalıydı. Kendisine 50 gün mukavemet eden, birçok Müslümanın şehit edilmesine sebep olan İstanbul şehri ve onun sakinleri hakkında gösterdiği merhamet, aklın alamayacağı genişliktedir. Halbuki o devir Avrupa'sında muzaffer bir kumandan, zapt ettiği şehrin halkına görülmedik zulüm ve işkence yapmakta kendini haklı görürdü. Fatih, vicdan hürriyetine büyük kıymet verirdi. İstanbul'a girdiği vakit, ayaklarına kapanan İstanbul patriğini yerden kaldırmakla Ali Cenaplığını gösteren Cihangir, şu sözlerle patriği teselli etti. Ayağa kalkınız. Ben Sultan Mehmet. Hepinize söylüyorum ki, şu andan itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda gazab-ı şahanemden korkmayınız. Fatih, gayrimüslim tebaasının din ve mezheplerine asla dokunmadı. Herkesi vicdani inanışında serbest bıraktı. Fatih, İstanbul'un imarında ücret karşılığında daha çok Rum esirlerini kullandı. Bu sırada biriktirdikleri paralarla hürriyetlerini satın alma imkanını sağladı. Bu müsamaha, o devir dünyasının hayalinden bile geçirmediği bir olgunluk eseriydi. Askeri ve siyasi sahada eşsiz bir dehaydı. Askeri alanda başarısının ilk özelliği, kılıçla kalemin işbirliğidir. Ordunun disiplinine çok dikkat ederdi. En küçük itaatsizliği ve buna sebep olan subayları şiddetli bir şekilde cezalandırırdı. Ordusunu plansız, düzensiz hareket ettirmez, macera hevesiyle kan dökmezdi. Kendi devrine kadar atalarının yer yer ada ada yapmış oldukları akınlarını planlı bir fütuhat haline getirdi ve devletini sistemli bir idarecilik şuuruyla istikrarlı, yerleşmiş bir devlet yaptı. 30 senelik saltanat devresinde düzenlediği küçük büyük seferler, memleketin coğrafi işbirliğini sağlamaya dayanır. Bu gayeye ulaşmak için de at geçmez kayalıklardan, geçit vermez nehirlerden geçerek, durup dinlenmeden, kış yaz demeden savaştı. Bütün bu seferleri bir plana göre yaptığından, nereye gitmesi, nerede durması lazım geldiğini bilerek hareket etti. Yapacağı seferlerin muvaffakiyetle neticelenmesini sağlamak için aylarca bu seferin bütün teferruatını hazırlardı. Kumandanlığıyla diplomatlığı daima beraber hareket ederdi. Hangi devlet üzerine sefer düzenleyecekse, o devletin iç ve dış münasebetlerini, zaaflarını, kuvvetini, diğer devletlerle olan münasebetlerini en ince noktasına kadar tetkik eder ve sefere hasmının en zayıf ve kendisinin en kuvvetli zamanında çıkardı. Yapacağı seferlerden en yakınlarına bile haberdar etmez ve bunların gizli kalmasına çok dikkat ederdi. Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, onu yol aratarım sözü meşhurdur. Böyle hareket etmeyi muvaffakiyetlerinin başlıca sebeplerinden sayardı. Çok başarılı bir diplomattı. 30 sene Asya ve Avrupa'da bazen birkaç cephede 5, 10 hatta daha fazla devlette birden harp halinde bulunduğu günler oldu. Böyle zamanlarda düşmanlarının kuvvetlerini bölmenin, siyasi müzakereler, vaatler ve geçici tavizlerle müttefikleri birbirinden ayırmanın kolayını bulurdu. Casuslar bulundurduğu gibi, Avrupa devletlerinin Osmanlılarla ilgili hareketleri müzakere eden bütün meclislerinde geniş bir haber alma teşkilatına da sahipti. Almanya'da yerlilerden elde edilmiş casusları da vardı. İtalya ise son derece gizli ve daimi bir Türk haber alma servisiyle örülüydü. Fatih'in bu teşkilatı sayesinde düşmanlarından günü gününe haberi olur, hareketlerini değerlendirerek tedbirler alırdı. Fatih, ordu ve donanmasını iyi bir şekilde tekamül ettirmişti. Ordunun silahları birkaç senede yenilenir ve daha geliştirilmiş olanları eskilerinin yerine konurdu. Osmanlı donanmasının tekamül etmiş şekilde kurucusu Fatih'tir. Topçuluğa gerekli ehemmiyeti veren ilk padişahtır. Fatih'ten önce top, bütün dünyada daha çok sesiyle düşmanı ürkütmek için kullanılırdı. Büyük kaleleri yerle bir edebileceği ve meydan muharebelerinde rol oynayacağı hiç düşünülmemişti. Fatih bütün bunları akıl ederek o tarihe kadar görülmeyen sayı ve çapta top yapılmasına yöneldi. Topların balistik ve mukavemet hesaplarını kendisi yaptı. Piyadeye de öncesine nispetle büyük önem verdi. Osmanlı ordusu esas bakımından bir süvari ordusu olmaya devam etmişse de Yeniçeri ve Azap gibi piyade sınıfları Fatih devrinde önem kazandı. Fatih Sultan Mehmet ilme, sanata ve ilim adamlarına çok kıymet verirdi. Zihniyeti ve tabiatı itibariyle ileri hamleden hoşlanan, terakki ve medeniyetten zevk alan bir padişahtı. Tıpkı askeri fetihleri gibi ilim adına açtığı savaşta da bir alimler, sanatkarlar ordusu kurdu ve bu muhteşem orduya kendisi serdar oldu. Yeni devletin kurulması planının icrasında eğitim ve öğretimin tesir ve önemini her şeyden üstün tuttu. Marif sistemini kanunla tanzim ederek ulema sınıfı diye tanınan ve idarenin temelini meydana getiren Diyanet ve hukuk kurumlarını teşkilatlandırdı. Devlet idaresini ve bunun ilmileştirilmesini esas aldı. Akli ve nakli ilimlerde söz sahibi olan alimleri İstanbul'a topladı ve onların talebe yetiştirmesi için medreseler kurdu. Devrinde yetişen büyük alim ve sanatkarlar mühim eserler verdiler. Fıkıh ilminde Molla Hüsrev, tefsirde Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Çelebi, matematikte Ali Kuşçu, kelamda Hocazade, zamanının büyük alimlerindendi ve ülkesine dünyanın dört bir tarafından alimler akın ederdi. İstanbul'un fethinden sonra Fatih, hocası Akşemseddin'in elini öpüp tahtı tacı bırakıp derviş olmak istedi. Akşemseddin bu teklifi reddederek devlet işlerine memur edilen padişahın asıl vazifesini yapmamış olacağını, dini İslam ve adaletle memleketi ve dünyayı idare etmenin daha makbul olduğunu, aksi halde din ve devletin zarar göreceği için ikisinin de Allah indinde mesul olacaklarını bildirdi. Bunun üzerine Allah aşkıyla yanan kalbinin ateşini de şiirleriyle ortaya döktü. Fatih Sultan Mehmet, kelam ve matematik ilminde devrinin en büyük otoritelerinden biriydi. Bizanslı tarihçi Kritobulos'un hayranlıkla anlattığı balistik sahasındaki keşifleri orta çağın surlarını yıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet teşkilatçı ve imarcıydı. Devlet idaresini tam bir intizam içinde yürütmek için lüzum ve ihtiyaç görüldükçe İslam'ın esaslarına uygun kanunlar ve fermanlar yayınladı. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti'nin temel kanunu olarak meriyette kalan Fatih Kanunnamesi çok mühim bir eserdir. Padişahın görüşleri alınarak Sadrazam Karamani Mehmet Paşa tarafından hazırlanan bu çok önemli kanunnameyi, Nişancı Leyszade Mehmet Çelebi kaleme almıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde hazırlanan kanunnamede de bu eser esas alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin bütün temel müessese ve teşkilatı Fatih devrinde en mükemmel hale gelmiştir. Enderun Mektebi'ni kurarak memleket için gerekli devlet adamı yetiştirilmesini yine o sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet, Doğu Türkleri ile temasa büyük önem verdi. Oğlu Sultan II. Bayezid de Türk medeniyetini ilerletmek hususunda babasını takip etti. Doğu Türklerinin Timurhan Devri medeniyeti denilen medeniyet hareketlerinin benzeri, Fatih devrinde Osmanlılarda tahakkuk etti. Fatih, Batı dillerinden birkaçını bilmesi sebebiyle Avrupa literatürünü çok iyi takip etmiş, Türklerin her hususta Avrupalılardan üstün bulunması sebebiyle Avrupa'dan bir şey alma ihtiyacını duymamıştır. İstanbul'un imarına çok önem veren padişah, saray, camiler, medreselerle, hamamlardan başka şehrin çeşitli yerlerinde 4000 dükkan yaptırarak vakfetti. Büyük camilerin yanındaki medreselerin haricinde 24 medrese, 12 han, 40 çeşme ve halkalı su tesisatıyla 2 gemi tersanesi ve kışla yapılan binalar arasındadır. İstanbul imar olunurken diğer taraftan Bursa, Edirne gibi şehirlerde imar faaliyetleri büyük bir hızla devam etti. Bu devirde Bursa'da 37, Edirne'de 28 vesaire şehirlerde 60 cami yapıldı.